Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Şehriver 1400 Hicri Kameri, 11 Safer 1443 ve Miladi 18 Eylül 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Saymeti Tanrıkulu ile Türkiye'nin S-400 meselesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi olimpik ve paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporculara ve tebrik etti, teşekkürlerini belirtti. Cumhurbaşkanı reisiyle Tacikistan Başbakanı görüştü. Kapıköy sınır kapısı açıldı. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 355 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi olimpik ve paralimpik oyunlarında madalya kazanan sporculara hitap ettiği görüşmede İranlı kahramanlara teşekkürlerini bildirerek uluslararası arenada ülke için madalya kazanan sporcuların şampiyonluğunun en önemli mesajının görünüşte olmayacak işlerin gerçekleştiğini ve dayanıklılık, ümit ve neşe mesajını toplum ve gençlere enjekte etmesi olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi dünya sporundaki sağlıklı olmayan madalya ve şampiyonluklar hakkında bazı örnekleri işaretli, vatan ve kendi sapkınlıkları ile madalya kazanmanın da sağlıklı olmayan şampiyonluk örneklerinden sayıldığını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi insani, dini ve manevi değerlerin tecelli etmesinin şampiyonluk yanında çok değerli olduğuna temasla İranlı bayan sporcuların olimpik ve paralimpik oyunlarında İslami hicabın spor alanında başarılı olmaya engel olmadığını kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hamene'yi İranlı bayan sporcuların hicabının İslam ülkelerinin kadın sporcuları için yolu açtığını, öyle ki ondan fazla İslam ülkesinden bayan sporcuların da hicabla oyunlara katıldığını ifade etti. İslami kalıp rehberi oyunlarda Siyonist rejimin tanınması konusunu oldukça önemli nitelerken, zalim, illegal ve soykırımcı rejimin uluslararası spor yarışmalarına katılarak kendi için meşruluk kazanmaya ve küresel müstekbirlerinde bu rejime yardım ettiklerini, sporcular ve yetkililerin asla atalete uğramamaları gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında İranlı bir sporcunun bir madalya için cani rejimin temsilcisiyle el sıkışamayacağını ve bu rejimi tanımayacağını temasla Siyonist rejimin yok olacağını kaydetti.
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin ardından Duşanbe'de bugün resmi törenle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacik mevkidaşı baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin ardından Duşanbe'de bugün resmi törenle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman tarafından karşılanan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile Tacik mevkidaşı baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştular. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve beraberindeki yetkililerin Tacikistan Cumhurbaşkanı ve yetkilileriyle görüşmelerinin ardından iki ülke arasında 6 işbirliği mutabakat saptı, bir anlaşma ve gümrük işbirliği teknik protokolü imzalandı. İmza töreninden önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları basın toplantısı düzenlediler. İran Cumhurbaşkanı dost ve Müslüman ülke Tacikistan'da bulunduğu için oldukça mutlu olduğuna işaretle bu ziyaretin ikili ilişkilerde dönüm noktası olmasını temenni etti. İran'ın Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna dikkat çeken ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için ciddi iradeye sahip olduklarını yansıttığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güçlü iradeye sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İran ile Tacikistan'ın derin ve eski kültür, tarih ve medeniyete sahip iki ülke olduğuna temasla ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Reisi Çabahar ve Bender Abbas limanlarının İran ile Tacikistan'ın ticari münasebetlerinin güçlenmesine katkı sağlayabileceğini ifade ederek iki ülkenin kültürel ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Reisi sözlerinin devamında iki ülkenin turizm, bilim ve tarım alanlarındaki ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Afganistan konusuna ve İran ile Tacikistan'ın Afganistan'a yönelik görüşlerinin yakın olduğuna temasla yabancıların müdahalesinin Afganistan'da birçok belaya yol açtığına inandıklarını, yabancıların bu ülkeye güvenlik sağlamadıkları gibi güvensizliğe yol açtıklarını ve Afganistan milletinin sorunlarını çözmediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Afganistan meselesinin bu ülke tarafından ve komşu ülkelerinin işbirliğiyle çözümlenmesi gerektiğini de kaydetti. Reisi Afganistan'da yeni hükümetin kapsayıcı olması gerektiğine işaretle tüm esnek ve siyasi grupların bu hükümette rol ifade etmesi ve hükümetin tüm Afgan milletinin temsilcisi olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi teröristlerin varlığının bölge ve Afganistan için tehlikeli olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca İran'ın sınırları yakında terörist hareketler ve IŞİD'lilerin yuvalanması ve bu ülke ve bölge ülkelerine darbe vurmasını kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi. İran'ın bölgedeki varlığının güvenliğe katkı sağlarken yabancıların varlığının güvenliğe zarar verdiğini kaydetti. Tacikistan halkı ve hükümetine gösterdikleri sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden reisi, iki ülkenin iyi ilişkilerinin her iki ülke ve milletin menfaatleri doğrultusunda bir adım olabileceğini vurguladı. Tacikistan Cumhurbaşkanı da ortak basın toplantısında İran'ı dost ve aynı dili konuşan ülke niteleyerek İran ve Tacikistan milletlerinin kültürel ve dini ortaklıklarına işaret edip ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurgu yaptı. İki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla ikili münasebetlerin daha da güçleneceğine dikkat çeken Rahman, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin Duşanbe ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni fasıl açacağını kaydetti. İmamoğlu Rahman, Afganistan gelişmelerine de işaretle Afganistan'da tam barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini işaretle, kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını Afganistan'da sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için kilit faktör olarak gördüklerini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacikistan Başbakanı Duşanbe'de görüştüler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade ile yaptığı görüşmede iki ülke cumhurbaşkanları arasında ikili ilişkilerin gelişmesi için yaptıkları anlaşma ve ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılmasının işaretle ikili münasebetlerin geliştirmesi için gereken imkanların sağlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi gereken anlaşmaların yapıldığını ve iyi işbirliği belgelerinin imzalandığını işaretle bu anlaşmaların hayata geçirilmesi için iki ülkenin yürütme yetkilerinin sürekli ve düzenli çaba ve istişaresine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Tacikistan Başbakanı görüşmede İran'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerini işaretle İran'ın özel sektörünün Tacikistan'ın madencilik, enerji, turizm, mühendislik, santral yapımı ve sağlık alanlarında ciddi faaliyetini de beklediklerini söyledi.
Tacikistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Tacikistan'ın Kulab kentine gitti. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Tacikistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi İranlı din alim Seyyid Ali Hemedani'nin mezarını ziyaret etmek amacıyla Kulab kentine gitti. Cumhurbaşkanı Reisi ziyaretinden sonra halk arasında bir konuşma gerçekleştirecek. Şair ve din alim olan Mir Seyyid Ali Hemedani, Hemedan kentinde doğdu. Keşmir, İran ve Kulab'da pek çok taraftarı olan bu alim hayatını kaybettikten sonra naaşı Tacikistan'ın Kulab kentinde toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafından geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açıldığı bildiriliyor. İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili Adil Necefzade beraberindeki 40 kişilik heyetle Van'a geldi. İranlı heyeti Kapıköy sınır kapısında AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas ve Saray Kaymakamı Yunus Ataman da karşıladı. Heyet Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ile inşaat yapı ve belediye ekipmanları fuarına katıldı. Necefzade burada yaptığı konuşmada tarih boyunca iki ülkenin hep dost kaldığını ve ortak inanç ve kültürü paylaştığını da ifade etti. Aranan tedbirlerle iki ülke arasındaki sınır kapılarının açıldığını müjdeleyen Necefzade, maalesef son yıllarda salgın nedeniyle iki ülkenin ilişkilerinde bir durgunluk söz konusuydu. Ama çok şükür son toplantıda Türkiye Meclis Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanlarından yaptığı toplantılara dayanarak bugün Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarından açıldı, müjdesini vermek istiyorum şeklinde konuştu. Gülaçar da İran ile ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirterek ziyareti önemsediklerini kaydetti. Salgın nedeniyle ticarette aksamaların yaşandığını dile getiren Gülaçar, yaklaşık 2 yıldır İran tarafından kapalı bulunan Kapıköy sınır kapımız bugün itibariyle açıldı dedi. Arvas da kapının açılması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek bunun iki ülke arasındaki dostluğun daha da gelişmesine vesile olacağını söyledi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necde Takva da sınır kapılarının açılmasına memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, bizim tarafımızda kapının açılması sonrası İran tarafının da kapıyı açması için bir takım görüşmeler yaptık ve taleplerde bulunduk. Bu taleplerimiz ve baskılarımız nihayete erdi diye konuştuk.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronadan 355 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklamasında son 24 saatte 355 vatandaşın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede şimdiye kadar koronadan hayatını kaybedenlerin sayısının 116.791 kişiye yükseldiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 12.847 vatandaşta daha korona teşhisi konulduğuna temasla bunlardan 2.124'ünün tedavi altına alındığını, ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısının 5.408.860 kişiye yükseldiğini kaydetti. Ülkede koronaya yakalanan vatandaşlardan 4.736.896'nın iyileştiğini veya hastaneden taburcu olduğunu da bildirdi.
Bugün İran'da Fars edebiyatının en tanınmış şairi Üstad Şehriyar'ı anma ve Fars dili ve edebiyatı günü olarak anılır. Hicri Şemsi takvimine göre her yıl 27 Şehrivar, 18 Eylül Fars şiiri ve edebiyatı günü olarak kutlanıyor. Şiir ve edebiyat, İran halkının kültür, kısacası varlık kimliğidir ve ta eski çağlardan günümüze dek İran diyarı dünyada güzelliklerin ve sevginin yanı sıra şiir ve edebiyat diyarı olarak da tanınmıştır. İran edebiyatının usta şairi Şehriyar'ın ölüm yıl dönümü olması münasebetiyle İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin onayıyla İran Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü olarak adlandırılmıştır.
İran voleybol milli takımı Çin'i yenerek Asya Şampiyonası oyunlarında finale yükseldi ve 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı. İran voleybol milli takımı Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya 2021 Şampiyonası oyunlarında yarı finalde Çin'i 3-0 yendi. İran voleybol milli takımı bu sonuçla Rusya'da düzenlenecek 2022 Dünya Yarışması'na katılma vizesini kazanmış oldu.
Tim 28. olan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aylık 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu arada yaptığı konuşmada ihracat ile ilgili rakamlara vererek şöyle dedi. İhracatçı sayımızı önce 150 bini ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Aylık 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık diyen Erdoğan, 2 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu hafta konuşma yapacağını da dikkat çeken Erdoğan, Salı günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin 9 üyesinin Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan bildiriye ilişkin, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur dedi. TRT haberi göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki Suriye yönelik yazılı açıklamasında şunları kaydetti. Avrupa Birliği'nin 9 üyesinin İspanya, Hırvatistan, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Söz konusu bildiriye imza atan Avrupa Birliği ülkelerine dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz dedi.
Türkiye ile Amerika Dışişleri Bakanları heyetleri bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldılar. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Başkanlığında heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada 17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve siyasi işlerden sorumlu müsteşar Victoria Noland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildi, belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının istişare edildiği belirtilen açıklamada Türkiye ve Amerika arasındaki siyasi istişarelerin de düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır ifadesi kullanıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı. 21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu Twitter hesabından, "Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ele aldı. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık" paylaşımında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahit ile görüştü ve göreve yeni başlayan Şahit'i tebrik etti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'linin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz ifadesine yer verildi. Bu arada Irak'ın kuzeyinde ağır yaralanan bir Türk askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin direniş güçleri Siyonist rejime baskının sürmesi gerektiğine işaretle Siyonist bir plan olan güvenlik karşılığı ekonomi politikasının yürürlüğe girmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Filistin direniş grupları yaptığı açıklamada Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı güvenlik karşılığı ekonomi isimli planın bu gruplar için hiçbir önemi olmadığını kaydetti. Bu bağlamda yapılan açıklamada bu plandan amacın direniş grupları silahsızlandırmak veya Filistin meselesi ilkelerini bazı ekonomik konular ve milli meseleleri endekslemek olduğunu ifade etti. Bu arada Siyonist işgal güçleri bugün sabah Gazze sınırında sınır tellerinden içeri sızmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 Filistinliyi tutukladı. İşgal güçleri adına açıklama yapan bir kişi Gazze tarafından bölge çevresindeki Yahudi yerleşim merkezine sızmaya çalışan 3 Filistinli tutuklandığını ve sorgulama merkezine götürüldüğünü duyurdu.
Yemen ordusu ve halk güçleri geçen 3 ay zarfında bu ülkenin 2 vilayetinde 3290 kilometre karelik bir alanı Suudi koalisyonunun işgalinden kurtarmayı başardılar. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçler geçtiğimiz aylarda Mab ve Beyza vilayetlerinde kayda değer biçimde ilerleme kaydederek 3290 kilometre karelik bir alanı Suudi koalisyonunun işgalinden kurtardı. Bu arada Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri yaptığı açıklamada Suudi koalisyon ve kiralık unsurlarına karşı düzenlenen füzeli ve İHA'lı saldırılar ve düşmanın ağır hasar ve kayıplarını işaretle Elbas-el-Şedid operasyonunun detaylarını paylaştı. Elbas-el-Şedid operasyonunun Yemen'e işgalciler ve saldırganlardan kurtarma aşamalarından yeni aşaması olduğunu ve askeri coğrafyaya uygun taktikler çerçevesinde yeni kanalları aşağıya vurguladı. Yemen füze birliklerinin Suudi topraklarının derinliğinde 33 ve Yemen içinde 128 olmak üzere 161 füzeli saldırısı düzenlendiğine dikkat çeken General Seri, düşmanın toprakları içinde 136 ve Yemen'in işgal edilen topraklarında 183 olmak üzere 319 İHA'lı saldırının da İHA Birliği tarafından gerçekleştiğini kaydetti.
Ve son haberimiz, ülkesi tarafından geri çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Dumont, Avustralya'dan ayrılmadan önce ülke diplomasisini beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı şeklinde niteledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Şanghay örgütüne daimi ve tam üyeliği etrafında. Müzik. Şangay İşbirliği Örgütü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi ve tam üyeliğine onay vermesi bu örgütün son yıllardaki en önemli kararı olmuştur. Daha önce ise Şangay İşbirliği Örgütü Hindistan ve Pakistan'ın daimi üyeliğine onay vermişti. Şangay İşbirliği Örgütü ve üye ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin bu örgüte tam olarak üye olarak alınmasına sıcak tepkileri ve bu üyeliği memnuniyetle karşılamaları İran'ın küresel ve bölgesel arenada ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz İran'ın katılımı ve bu örgütün gücünü ve konumunu daha da güçlendirecektir. Daha önce ise İran İslam Cumhuriyeti, Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkesi olarak bu örgütün oturumlarına katılıyordu. Ancak Tacikistan başkenti Duşanbe'de düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda İran'ın daimi ve tam üyeliğine onay verildi. Böylece bu örgütün asıl üyeleri 9'a yükseldi ve daha geniş bir coğrafyayı kapsadı. Bu hususta İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eski büyükelçisi ve bölge meseleleri uzmanı Muhsin Pakayin şöyle bir değerlendirmede bulundu. Şangay İşbirliği Örgütü ekonomik olarak da zengin kaynaklara sahip bölgede istikrar oluşturan Doğu Asya ve Batı Asya Köprüsü, Kuzey ve Güney Köprüsü olan bir ülke olarak İran gibi bir güçle beraber olunca ve yakın ilişkiler kurunca konumunu iyileştirecektir. Şangay İşbirliği Teşkilatı ilk başlarda güvenlik hedefleri ve güvenlik sorunları ile mücadele kapsamında kurulmuştu. İlk başlarda özellikle de NATO'nun bölgeden uzak tutulması ve Çin ile Rusya'nın Batı ülkelerine karşı bölgesel ve küresel rekabetleri çerçevesinde kurulan bu örgüt yavaş yavaş ağırlıklı olarak ekonomik işbirliklere yönelmişti.
Buna rağmen Şangay Örgütü'nün amacı ve görevi üyelerin güvenliğini temin etmeye yardım etmek olarak değerlendirilmelidir. Ancak Batı da bu hususta hassasiyetin oluşturmasını önlemek için şimdiye dek resmi askeri faaliyetler başlatılmamıştır. Ancak kimi batılı çevreler Şangay İşbirliği Örgütü'nün NATO gibi askeri bir yapıya dönüşmesi hususunda kaygılarını belirtmişlerdir. Güvenlik meseleler ve Şangay üyelerinin işbirliği göz önüne alındığında 21. Şangay İşbirliği Örgütü'nün gündeminde Afganistan meselelerinden olacağı kesindir. Afganistan'ın ekonomik sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak ve yapılanma çalışmalarında pay sahibi olmak, Afganistan güvenliği ve bağımsızlığının istikrarlı olmasına destek sağlamak amacıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderlerinin ana maddelerini oluşturmaktaydı. Bu da Afganistan komşuları ve bölge ülkelerinin işbirliği için uygun bir zemin sayılırdı. Buna rağmen bu örgüt, Afganistan'da siyasi ve güvenlik kaosun, askeri ve güvenlik sonuçlarının Amerika'nın müdahaleleri sonucu Orta Asya'ya sıçramasından kaygı duymaktadır. Siyasi meseleler uzmanı Ali Asker Zerger bu hususta şöyle diyor. Şangay örgütü dünyanın doğusundaki iki önemli gücün liderliğinde bir şekilde Afganistan dahil bölgede sorunları ve gerilimleri artırabilecek kapasiteye sahip Amerika ve Batı karşısında dengeyi kurmayı çalışıyor. Taliban'ın küresel çevreler tarafından tanınmaması, Taliban'ın Duşanbe'ye davet edilmesini engelledi. Halbuki Afganistan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün gözlemci üyesidir. Buna rağmen birkaç önemli nokta Afganistan hususunda dikkat çekmektedir. İlk önce Taliban, kapsayıcı hükümet kurma yönündeki taahhütlerine bağlı kalarak ve Afganistan vatandaşlarının haklarına önem vererek küresel ve bölgesel işbirliklere dahil olabilmesidir. İkinci husus, Şangay İşbirliği Teşkilatı'ndaki etkili devletlerin bölgeyi Afganistan'a sızma ve etkinliğini artırma platformu olarak kullanmaması ve durumu suistimal etmemesidir. Üçüncü mesele, Afganistan'ın son yıllarda küresel güçlerine rekabet sahasına dönüşmesi ve vekalet savaşlarının alanında çevrilmesidir. Bu yüzden Afganistan halkı, Şangay örgütü dahil bölgesel kurum ve kuruluşların bu ülkenin kamu çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, böylece bu ülkede barış, istikrar, güvenliğe destek vermesini bekliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Tacikistan'da kolektif güvenlik başlığı altında. İki önemli bölgesel ve küresel örgüt ve kuruluşun üye ülkelerinin üst düzey makamları ve liderlerini online ve yüz yüze olarak Duşanbe'deki zirvelere katılımı, Tacikistan makamlarına iki gün içerisinde önemli oturumlar düzenlemelerine fırsat sundu. Gerçekte kolektif güvenlik anlaşması örgütü liderlerinin 16 Eylül günü bir araya gelmesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de bu örgütün 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 17 Eylül'de zirvesini düzenlemesi bölge ve dünya ülkeleri için büyük bir öneme sahiptir. Görünen o ki Tacikistan hükümet makamları bu iki zirveyi başkentte Duşanbe'de doğru ve ilkeli bir şekilde yöneterek son oturumların Amerika ve NATO'daki ortaklarına yönelik mesajlarını da iletebildiler. 16 ve 17 Eylül zirveleriyle ilgili önemli nokta ise bu iki zirvede ele alınan ve gündeme taşınan hususlardı. Bu hususta Tacikistan hükümetine bağlı medya organları şu açıklamalara yer verdiler. Güvenlik ve bölgesel olarak önemli sayılan hususlar, başta Afganistan'daki durum, terörizm ve aşırılık ile mücadele ve de uyuşturucu maddeleri kaçakçılığı ile mücadele bu ortak zirvelerde ele alındılar. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü ilk kez ortak bir zirve daha yaptı. Bu bağlamda Taliban grubunun 20 yıllık tecrit ve yenilginin ardından tekrar Afganistan'da gücü ele geçirdiği unutulmamalıdır.
Taliban Amerika'nın 20 yıllık işgalin ardından alelacele Afganistan'ı terk etmesi ve bu ülkedeki savaşta yenilgiyi dolaylı bir şekilde kabul etmesinin ardından ülkedeki kontrolü eline geçirdi. Deneyimler Amerika'nın her yenilginin ardından kaos oluşturma niyetinde olduğunu da göstermiştir. Bu yüzden Taliban grubu temsilcilere defaatle bölge ve dünya ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmelerine rağmen ve eski tutumlarından görünüşte vazgeçmelerine rağmen bu alandaki kaygıların hala devam edildiği görünmektedir. Afganistan ile ortak sınıra sahip olan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne üye olan iki Orta Asya ülkesi Tacikistan ve Özbekistan bu durumdan en çok kaygılanan ülkelerdir. Bu ülkelerin makamları bir yandan Taliban grubunun vaatlerine uymamasından dolayı kaygı duymaktadır. Son yıllarda Suriye'de yenilgi uğramış tekfirci terörist IŞİD mensupları ve Irak'taki unsurları Amerika ve NATO'daki ortakları tarafından militan gruplar halinde Afganistan'a taşındı ve Afganistan'ın Orta Asya'ya yakın sınırlarına yerleştirildi. Taliban grubunun 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçirmesinin ardından bölge ülkelerinin kaygıları da iyice artmıştır. Birleşmiş Milletler uzmanlarının açıklamaları bu kaygıların temelsiz olmadığını gösteriyor. Örneğin UNICEF Halkla İletişim Bürosu sorumlusu Sam Mort 17 Eylül tarihinde şöyle değerlendirmede bulunmuştur. Yeterli ve uygun gıdaya erişimin yoksunluğu, ilaç ve içme suyu sıkıntısı Afgan çocukların karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlardır. Buna ilaveten birçok Afgan çocuk aşılanmamıştır bile. Gerçekte bu sorunlar gelecek günlerde 3. Afgan gücünün göçünün de dalgasını tetikleyebilir. Bu yüzdendir ki Tacikistan Dışişleri Bakanı son dönemde Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü arasında ortak oturumun düzenlenmesini istemiştir. Aslında bu iki önemli teşkilatın bir araya gelmesinin başarılarından biri de Afganistan sorunlarını ele alması ve bu teşkilatların komşusu olarak Afganistan halkının sorunlarını araştırmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Fariver. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın NATO daimi temsilciliği görevine aday gösterilen Julai Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. ABD Kongresi'nde konuşan Smith, Rusya ile ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin S-400 alımına da değindi ve Türkiye'ye zor sorular yöneltmeye ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda Türkiye'yi ikna etme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Şimdi değerli dinleyiciler, Donald Trump döneminden bu yana S-400 meselesi Türkiye'nin özellikle füze savunma sanayi sisteminde ve sınır güvenliği konusunda büyük bir sorun ve çelişki yumağı haline gelmiştir. Amerika şimdi bu konuya tepkili ve hala da bir çözüm yolu bulunmuş değil. Amerika acaba Türkiye'yi ikna edebilecek mi? Türkiye S-400'den vazgeçecek mi? Bunun olası yankıları bölgemiz için, Türkiye için ve komşular için neler olabilir? Bu soruları konuşmak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Röportajımızda gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Sayın Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi Amerika bu konuda biliyorsunuz ısrarcı, Türkiye'nin tutumunu S-400 meselesinde yanlış buluyor. Özellikle Rusya ile ilişkilerini gündemde pek sıcak karşılamadığı gibi bazı konularda hatta düşmanca bir tavır bile takmıştır Türkiye karşı. Şimdi Türkiye bu S-400 konusunu nereye kadar sürdürecek sizce? Öncelikle buradan başlayalım. Daha sonra yine de konuyla ilgili sorulara geleceğiz sizin efendim.
Yani S-400'ler Türkiye için beklenmedik bir tavır olarak ortaya çıktı. Şaşırtıcı oldu. Çünkü yaşamın olağan akışına aykırı ters olan bir tutumdu. Onun nasıl ortaya çıktığına da bakmak gerekiyor. Bu başlı başına bir inceleme konusu. Türkiye'nin niye böyle bir seçeneğe girdiğini, acaba böyle bir seçeneğe zorunlu halde mi girdi, kendini zorunlu mu gördü? Bunu sürükleyen, bu tutuma sürükleyen nedenler başlı başına bir inceleme konusudur. Çünkü Suriye sorununa müdahil olmasıyla beraber ve özellikle Rusya uçaklarının düşürülmesi, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde ki o dönemde başbakan olarak yaptığı açıklama ben henüz verdim biçimindeki celalleşme diyelim, fazla politik içeriği olmayan bir yaklaşımdı ve bu aynı zamanda S-400'lere sürüklenen bir iklimin oluşmasının başlangıcıydı. Devamında da gelişen tutumlar ve yaklaşımlar aslında bir dizi halinde insan gözüne aldığında Türkiye'nin pek de ihtiyacı olmadığı yaklaşımlara girmek durumunda kaldı ve bu Türkiye'nin de çıkarına olmayan yaklaşımlar olduğu şu anda çok daha net görülebilmektedir. Çünkü sıkıntının başlangıcı sürecinde İlkin Patriotlar talep edildi. Bir talep durumu olduğundan dolayı artık bu talep dilekçesine diyelim ne şekilde müttefiklerine yansıtılmış o da inceleme konusu. Çünkü o da aslında sürece baktığında Patriotların orada yapacağı pek bir şey de yoktu. Öyle bir tehdit durumu Türkiye'ye dönük yoktu. Yani konuyu yakından takip eden insanlar bunu çok net görürler. Yani milliyetçilik söylemlerinin ondan sonra duygusal yaklaşımların yaratılmak istenen iklim itibariyle böyle bir talebi zorunlu gördüğü gibi bir sonuca varmak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olmayan bu yaklaşımlar Türkiye açısından sıkıntıya ve büyük bir ekonomik kayba yol açtığını görüyoruz şu anda. Hesabı verilmesi gereken bir nokta aslında bu oluyor. Yani şu anda Türkiye bunun ödemesiyle karşı karşıya, ciddi bir ekonomik kayıpla karşı karşıya. Rusya uçağının düşürülmesi önemli bir konuydu. Daha sonra Ankara'da Büyükelçinin öldürülmesi durumu yaşandı basının gözü önünde. Bütün bu süreçler Türkiye'yi farklı bir mecraya doğru iteledi. Bunun devamında tabii ki S-400'ler gündeme geldi. S-400'ler Türkiye açısından büyük bir ekonomik kayıp başlı başına. Çünkü S-400'ler Türkiye için tehdit olmayan bir tehdit algısı yaratılarak, sanki tehdit varmış gibi bir hava yaratılarak büyük bir ekonomik sıkıntı içerisine sokulmuş oldu Türkiye. Sonuç itibariyle bakıldığında sadece Türkiye'nin vermek, ödemek zorunda olduğu milyar dolarlar ortaya çıktı. Bunun dışında da hiçbir durum söz konusu değildir. Yani sonuç böyle ortaya çıkıyor.
Doğru.
Bunun başlı başına denetilmesi gerekiyor.
Evet. Peki. Mehdi Bey, şimdi Türkiye'nin S-400'lere donanması NATO için gerçekten bir tehdit mi sayılıyor? Hani Türkiye NATO'nun üyesi ya. Şimdi NATO'ya nasıl bir tehdit olabilir sizce?
Şimdi tabii ki eğer ki ciddi hani bir ciddi yürütülen politika vardır. Bir de politika olsun diye yürütülen bazı yaklaşımlar vardır politika adına. Bunları aslında karıştırmamak gerekiyor. Aslında NATO müttefikleri, bütün NATO müttefikleri ve yöneticileri ve Amerika bunu çok iyi biliyor ki Türkiye'nin S-400'leri alması demek, yani Türkiye'yi başta zaten görüyorlar Türkiye için bir tehdit yok. Yani Türkiye almak zorunda kalmış. Sadece Rusya'ya milyar dolarlar bir nevi bu isimle vermek zorunda kalacağı bir yaklaşıma girmiş. O bir yana pratik itibariyle S-400'lerin NATO için tehdit konumuna girmeyeceğini de onlar biliyor. Çok yakından biliyorlar. Ancak şu var ki bir imaj durumu da vardır. Bir NATO müttefiki resmi olarak S-400'leri satın almış ve bunu konumlandırmaya çalışıyor. Her ne kadar bunu kullanma iradesinden yoksun olsa da ki gelişmeler bunu gösteriyor, açıklamalar bunu gösteriyor. Başlı başına, yani kendi başına bu füzeler, Çin füzeler, uluslararası füzeler, kıtalar arası füzeler çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilecek kapasiteye sahip füzelerdir. Bunlar basit şeyler değil. Bunlar tabii ki Türkiye'deki sadece yetkililerin keyfine bırakılacak bir durum söz konusu değil. Bunu NATO da çok iyi biliyor. Türkiye de çok iyi biliyor bunu. Bu S-400'lerin öz itibariyle NATO ve Amerika açısından bir tehdit oluşturmayacağı bellidir. Onlar da çok iyi biliyor. Dikkat ederseniz ilk süreçlerde zaten hiç ciddiye almadılar, hiç kale almadılar. İşte Türkiye alacağız mı alacağız dedi. Ondan sonra ta alıncaya kadar da ciddi bir açıklama yapılmadı NATO ve Amerika'dan. Bu alım gerçekleştikten sonra daha çok da sanırım biraz da imaj açısından. Çünkü NATO'nun bir imaj sorunu ortaya çıkıyor. Bir imajı bozuluyor. Bunu ihtiyaçtan olacak ki artık sert sözlerle bunun değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Çünkü o söylem eski, yani işte S-400'leri Türkiye almış ile yaratılmak istenen hava daha çok politik açıdan Rusya'ya kazanım sağlıyordu. O kazanımı esas olarak önlemek adına Türkiye'ye bastı, yapılmaya çalışıldı S-400'lerle ilgili alımdan vazgeçsin diye.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'nin S-400 sorunu ile ilgili bugünkü sohbetimizde analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde 21. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin İran'ın daimi üyeliğini onayladıkları belgeyi imzalaması, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Pekin ve Tahran'ın Afganistan konusunda koordineli hareket etmelerine vurgu yapması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın yakıt gemilerinin Lübnan'a ulaşmasına dair Filistin yetkilinin değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey bir yetkilisi İran yakıtının Lübnan'a gelmesinin Amerikan kuşatmasını kırması için direnişin iradesinin bir zaferi olduğunu vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Ahmet El-Midal, İran yakıt gemilerinden oluşan bir konvoyun Lübnan'a gelmesinin tüm direniş cephesi için bir zafer olduğunu vurguladı. Ahmet El-Midal, Yunus'a verdiği röportajda şu ifadelerde bulundu. İran yakıtının Lübnan'a gelişi Amerikan yaptırımlarının ne Lübnan direnişini ne de İran İslam Cumhuriyeti'ni etkilemediğini, İran ve direnişin Lübnan halkının acılarını hafifletmek için kendi yolunu izlediğini kanıtladı. İslami Cihat Hareketi yetkilisi Siyonist rejimin Lübnan'a gönderilen İran yakıtı taşıyan bir gemiye yönelik tehditlerini saçma ve yararsız olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Siyonist İsrail'in zayıf koalisyon kabinesi büyüyen direniş eksenini asla etkileyemeyecektir. Hizbullah Genel Sekreteri 13 Eylül'de yaptığı bir konuşmada petrol ürünleri taşıyan ilk geminin pazar akşamı Suriye'nin Banyas limanına varacağını ve Lübnan'a akaryakıt sevkiyatının perşembe günü başlayacağını açıklamıştı. Lübnan, Amerikan yaptırımlarının bir sonucu olarak 1,5 yıldır yakıt kıtlığı da dahil olmak üzere kötüleşen bir ekonomik durumla karşı karşıyadır.
İtilat gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 21 Eylül Salı sabahı 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevrim içi olarak konuşma yapacağını söylemesi, Rusya'nın yeni savunma sistemi füzelerini denemesi gibi haberleri yer verilirken, Cavan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Asayi Behli Hak Hareketi'nin genel sekreteri Suriye sınırında Haşişabi'ye yapılan son saldırıya tepki göstererek Amerika bu saldırıyı kendisinin yapmadığını iddia ediyorsa bu Siyonist rejimin işidir dedi. Irak Asayi Behli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays Hazali Twitter mesajında çarşamba sabahı Suriye sınırında Haşr-ı Şabi'ye ait iki aracı yapılan saldırıya gösterdiği tepkide Amerika'nın bu saldırıda parmağı olduğunu reddetmesinin onu bu saldırının sorumluluğundan kurtarmadığını belirtti. Kays Hazali mesajında Haşr-ı Şabi yapılan saldırıdan doğrudan Amerika'yı sorumlu tutarak şunları yazdı. Amerika'nın son saldırıda Haşr-ı Şabi'yi hedef alarak Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini inkar etmesi Amerika'yı bu sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü şu anda Irak'ın hava sahasından fiilen sorumludur. Eğer Amerika bunu yapmadıysa Siyonist İsrail düşmanı bunu yaptı demektir.
Hemşeri gazetesinde İran'da koronavirüs pandemisine karşı aşı çalışmalarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'da uzmanların geliştirdiği bereket aşısının klinik test aşamasından sorumlu Dr. Minu Muhrez, bu aşı yaptırımların doruk noktasında üretildiğini vurguladı. Dr. Muhrez, üretilen aşı için gerekli maddelerden birinin temin edilmesi yönünde yaptırımların delinmesi icap ettiğini ancak bu konu zaman aldığını, Amerika bu maddenin İran'a verilmesini engellediğini, bu yüzden aşı üretimi geciktiğini kaydetti. Doktor Muhriz, şimdi ise bu sorunun giderildiğini belirterek bu sorun sadece İran'a özel olmadığını, aşı üreten ülkelerin tümü bu ham maddeyi temin etmekte sıkıntı yaşadığını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Programımıza Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almakla başlıyoruz.
Demokratların 8 milyon yasa dışı göçmene yasallaştırma girişimi.
Amerika'da yoksulluğun iyice artması.
Çocuklar ve gençler karşı şiddetin büyümesi.
Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'nın Afgan ve Müslüman mültecilere karşı şiddetin artması yönündeki açıklaması.
Ve Amerika, Britanya ve Avustralya'nın Çin'e karşı üçlü koalisyonu.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Kongre'deki demokratlar şimdiye kadar cumhuriyetçi muhalefetiyle başarısız kalan Amerika'daki yasa dışı göçmen sorununa uzun süredir yasal bir çözüm arıyorlar. Demokratlar şimdi 3,5 trilyon dolarlık vergi tasarısının bir parçası olarak 8 milyon yasa dışı göçmenin ikametini yasallaştırmak için çalışıyorlar.
Demokratlar bu göçmenlerin Amerikan ekonomisi için gerekli olduğuna inanıyorlar. Onlara göre 8 milyon göçmenin yasallaştırılması 10 yıl içerisinde Amerika ekonomisine 1,5 trilyon dolar kadar katkıda bulunabilir. Bütçe tasarısı üzerinde çalışan bir demokrat temsilci şöyle diyor. Milyonlarca vatandaş olmayan temel işçiler olmadan ve onlar hastanelerde, çiftliklerde ve tarlalarda temel işleri her gün rayına koymadan bu COVID-19 salgınını aşamayız.
Bu tasarının onaylanması halinde düşük maliyetli sağlık sübvansiyonları, vergi iadeleri, gıda ve çocukların sağlık planı gibi yardımlar da göçmenlere sağlanacaktır. Belgesiz göçmenler, özellikle çocuklar ve tarım işçileri için yasal statü sağlamak demokratlar için en önemli önceliktir. Ancak son 15 yılda kapsamlı göçmenlik reformuna yönelik iki girişimin ardından kongre bir anlaşmaya varamadı.
Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kontrol eden demokratlar harcama tasarısını tek seçenek olarak görüyorlar. Çünkü Senato'da 60 lehte oy yerine 50 oyla onaylanabilir ve Cumhuriyetçi desteği olmadan bunu yapmalarına izin verebiliyor. Amerika'da uzun süredir devam eden yasa dışı göçmen sorunu yaklaşan seçimlerde demokratların konumunu güçlendirebilir.
Thank you. Amerikan Nüfus Bürosu tarafından sarı gün açıklanan verilere göre COVID-19 salgınının Amerikan ekonomisini etkilemesi ve iş gücü piyasasını olumsuz etkilemesi nedeniyle Amerika'da yoksulluk oranı 2020'de %11.4'e yükseldi. Bu bağlamda ulusal yoksulluk oranı 2019'da %10.5'ten 2020'de %11.4'e yükseldi. Bu 1959'dan beri en yüksek rekor sayılıyor. 2020'de fiyatların belirlenip gelire yılda 26.496 Amerikan dolarından az olan 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı olarak belirlenmesinin ardından ülkede toplam 37.2 milyon insanın geçen yıl federal olarak tanımlanan yoksulluk seviyesinin altında yaşadı ve 2019'a göre 3.3 milyon artış gösterdi belirlendi. Aynı zamanda 2020'de Amerika'nın tam zamanlı çalışan kişi sayısı 2019'a göre 13.7 milyon kadar daha azaldı.
Ortalama hane geliri Amerika'da 2019 yılına göre %2.9 azalarak 67.500 dolara ulaştı. Her iki rakam da 1967'den bu yana en büyük rakam sayılır. Daha da önemlisi ortalama hane geliri 2011'den bu yana ilk kez önemli ölçüde düştü. Bağımsız Senatör Bernie Sanders geçtiğimiz günlerde Amerika'daki eşitsizliği eleştiren bir tweet attı ve şunları yazdı. Amerikan Birleşik Devletleri'nde çalışan aileler mücadele ederken bugün bu kadar çok zenginin zenginleşmesi kabul edilemez.
Sanders ülkedeki istatistiklere atıfta bulundu. Bu istatistiklere göre 140 milyon Amerikalı düşük gelirli olarak kabul ediliyor ve 92 milyon kişi sağlık hizmetleri için ödeme yapamıyor. Rakamlar 50 milyon Amerikalının yiyecek masraflarını karşılayamadığını ve 40 milyonun evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklara ve gençlere yönelik benzeri görülmemiş silahlı şiddet istatistikleri kaydedildi. Time dergisine göre bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 1000 çocuk ve genç silahlı şiddet olaylarında öldürüldü. Acil durum çocuk doktorları ve aktivistlerine göre koronavirüs salgını ile yoğunlaşan silahlı şiddetin bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün daha fazla çocuk ve genç vuruluyor.
2020'den bu yana çocuk hastaneleri kurşunla vurulan hasta sayısında eşi görülmemiş bir artış gördü. Lindsay Clockes bu diğer yaygın hastalıklar gibi çocuklara ateş etmenin de yaygın olduğunu gösteriyor dedi. Kar amacı gütmeyen kuruluş olan Silahlı Şiddet Arşivi Kuruluşu'nun raporuna göre 2020 yılında silah ve kurşunla öldürülen kişi sayısı 19.000'i aşkındır. Bu rakam ise son 20 yılda eşsiz bir rakamdır. Adam öldürme oranı ise bir önceki yılına göre %30 artmıştır. Bu senede 13.000 kişi kurşunla öldürülmüştür. Bunların 1.000'i aşkını ise çocuklar ve gençlerden oluşmaktadır. Kim uzmanlar ise silahlı şiddetlerin artmasının okulların kapanması ve işsizliklerle ilgili olarak görüyorlar.
Çocuklar uzmanı pediatri doktoru Regan Williams'a göre mevcut dönemde stres artmış ve milyonlarca evde kalan çocuğun ateşli silahlara erişimi artmıştır. Sosyal hizmet uzmanlarına ve danışmanlarına göre çoğu çocuk evin dışında vurulma tehdidi altındadır. Çoğunlukla yanlış zamanda yanlış yerlerde bulunan çocuklar hedef alınmaktadır.
Memphis'te şiddet karşıtı bir eylemci olan Mary Tracy'ye göre çocukların kurşunlara hedef olması ve ölmesinin en önemli nedenlerinden birinin gençlerin pervasızca ve amaçsız bir şekilde evlere ve arabalara doğru kurşun sıkmalarıdır.
Kurşun yaralarından kurtulan çocuklar için bu yaralar sadece fiziksel bir yaradan ibaret değildir. Çocukluk çağı yaralanmalarının ruh sağlığı üzerinde de ömür boyu etkileri olabilir. Bu çocuklar genellikle hayatlarının sonraki 10 yıllarında okulda veya ilişkilerindeki performanslarını etkileyebilecek travma sonrası stres, kaygı veya duygu durum bozukluklarıyla mücadele etmek zorunda kalırlar.
Güvenli topluluklar konusunda uzman olan Paul David Smith, başka bir endişenin bir şiddet döngüsü yaratmak olduğunu belirtiyor. Bugünün hayatta kalan kurbanları, yarınki saldırının failleri olabilmesi de durumun tehlike boyutlarını daha da artırmaktadır.
Amerika İç Güvenlik Bakanlığı, yerel aşırılık yanlısı grupların Afgan mültecilere karşı şiddet kullanma olasılığı konusunda bir uyarı bildirisi yayınladı. Açıklamada Afganistan'da Taliban'ın iktidara geldiği Ağustos ayının ortasından bu yana aşırılık yanlılarının federal hükümeti hayati altyapıya ve mülteci ve göçmenlerin yeniden yerleştirilmesinde yer alan kuruluşlara karşı belirsiz tehditler yayınladıkları belirtildi. Açıklamaya göre Afganların yeniden yerleştirmesine yardımcı olan Florida merkezli kar amacı gütmeyen kuruluşların toplanması ve kapatılması için bile çağrıda bulundular.
Amerika'da en büyük göçmen alan kuruluşlarından biri olan kar amacı gütmeyen Kaliforniya eyaleti Vermont şehrinde bulunan küçük kabir sivil kuruluşu genel müdürü Mike Sena şöyle bir açıklamada bulundu. En büyük endişemiz ne zaman savunmasız veya mülteci bir nüfus gelse insanların onları istismar etmeleri veya hedef almalarıdır. Amacımız mültecilere yaslanan suçlular için de geçerli olduğunu bildiklerine dair güvence vermek.
2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan son nüfus sayımına göre yalnızca Kaliforniya'da 66 binden fazla Afgan göçmen yaşıyor. Öte yandan 11 Eylül'den sonra Müslüman karşıtı duyguların yeniden körüklendiğine dair endişeler de arttı. Mülteci grupları 11 Eylül'den sonra ortaya çıkan göçmen karşıtı duyguların yeniden yükselişe geçmesinden endişe duyuyor. Amerikan Müslüman topluluğu 11 Eylül saldırılarının ardından ikiz kulelerin yıkılmasından sonra hala izlendiklerini söylüyor.
Amerika, İngiltere ve Avustralya liderleri Perşembe sabahı Hint-Pasifik bölgesinde diplomatik, güvenlik ve askeri işbirliği için yeni bir koalisyonun kurulduğunu duyurdular. Amerikan Başkanı Joe Biden, İngiltere ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison üçlü bir video konferansla bu koalisyonu duyurdu.
Bu koalisyon aynı zamanda yapay zeka, kuantum teknolojisi ve siber alanlarında işbirliğini de içerecek. Güney Çin Denizi'nde bu üç ülkenin koalisyonu, Çin'in bu geniş ve stratejik bölgedeki artan gücü ve askeri varlığı konusunda endişe duyduklarından kaynaklanıyor.
Bu iddialara rağmen yeni bir koalisyonun kurulduğunun duyurulması Pekin'de ani ve güçlü bir tepkiyle yol açtı. Çin'in Washington Büyükelçiliği'ndeki sözcüsü, bu tür koalisyonlar soğuk savaş zihniyetinin ve ideolojik ön yargıların hala yerinde olduğunu gösteriyor dedi. Joe Biden yönetiminde Amerika çok katı bir şekilde Hint-Pasifik bölgesine odaklanmış ve Çin'e karşı bir tutum sergilemiştir.
Siyasi uzman Fyodor Lukyanov, Amerika ile Çin arasındaki şiddetli ekonomik çatışma, Pekin ile Washington arasında askeri politik bir çatışmaya dönüşebilir dedi.
Washington şimdi Çin'in eylem ve hedeflerine daha geniş ve etkili bir şekilde karşı koymak için müttefikler arasında daha yakın ve daha sıkı işbirliği ilişkileri kurmak istiyor. Amerika Pasifik bölgesinde Batı blokunun bir üyesi olarak Çin'in askeri yayılmacılığına karşı koymada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.
Amerika, eşi görünmemiş bir hamleyle Avustralya'ya nükleer denizaltı sağlama sözü vermiştir. Avustralya şimdi Fransa'dan denizaltı satın almak için yapılan milyarlarca dolarlık bir anlaşmayı iptal ederek Amerika'nın yardımı ile nükleer denizaltılar elde etmeyi umuyor ve bu da Paris'te öfkeli bir tepkiye neden olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farsuday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Kafkasya'da ortak tatbikatların devam etmesi,
Türkiye ve Ermenistan'ın yakınlaşma yönündeki açıklamaları ve gelen tepkiler
ve Duşanbe'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde ortak tatbikatlarının devamında bu kez Pakistan'da ortak tatbikata katılmış oldu. Ortak tatbikatlar genellikle iki hedefle düzenleniyor. En önemlisi satılan silahların kullanılmasını alıcı ülkelere eğitmektir. Aslında Türkiye veya Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah satıyorlar. Azeri güçlerin bu silahları kullanabilmesi için bu gibi ortak askeri provalar katılmaları gerekiyor. Tatbikat sırasında benzer silahlar pratik şekilde test ediliyor.
Alınan silahların test edilmesi yanı sıra tatbikata katılan ülkeler askeri eğitimi de dikkate almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde düzenlenen ortak tatbikatlardan ikinci amaç ise 2. Karabağ Savaşı'na katılan ülkelerin askeri ortaklığını sağlamaktır. Esasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde düzenlenen 3 kardeş tatbikatı Pakistan'ın da 2. Karabağ Savaşı'nda Güney Kafkasya'ya asker gönderdiğini kanıtlıyor.
Böylece Karabağ Savaşı sırasında Rus medyası tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin yabancı militan kullandığına dair tahminleri de onaylanmış oluyor. Azerbaycan Cumhuriyeti basın yayın kuruluşlarının aylarca süren propagandasının ardından sonunda 3 kardeş tatbikatı Bakü'de başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Pakistan özel birlikleri bu ortak tatbikata katıldılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada
Türkiye ve Pakistan'ın katılımıyla 3 Kardeş 2021 adlı tatbikatın 12 Eylül tarihinden itibaren başladığını ve 20 Eylül tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Pakistan Güney Kafkasya bölgesinde ilk üçlü ortak tatbikatını düzenlemeye başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından, Bakü yetkililerinin uzun süren Karabağ münakaşasından ders almadığı ve Türkiye ve Pakistan'ın yardımıyla bölgede başka bir savaş peşinde olduğu anlaşılıyor. Hatta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bazı belli siyasi çevreler Rusya'ya karşı propaganda yapmaktalar ve İlham Aliyev yönetiminde Rusya'ya sadık isimler ve yetkililerin silinmesi için çaba gösterilmekte. Oysa 1991-1994 yılları arasında yaşanan Karabağ münakaşası, on binlerce Azeri ve Ermeni askerinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması ve yüz binlerce Azeri vatandaşının göçmen durumuna düşmesiyle sonuçlandı ve her iki taraf telafi edilemez hasar ve zarara uğramış oldu.
Buna ilaveten münakaşa sırasında iki tarafın ekonomisi ciddi biçimde zarar gördü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Haziran tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'ndeki konuşmasında Karabağ'da düşmanlıkların son bulmasıyla bölgede ülkeler arasında işbirliği için geniş fırsatlar sağlanmıştır ve Ermenistan bu fırsatı bölgede ortak geleceği kurmak için değerlendirmesi gerek sözleri de bu yönde yorumlanabilir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev yönetimi yetkililerinin iyimser açıklamalarına rağmen Azeri ve Türk yetkililerinin yaklaşımları bölgede husumetin sürmekte olduğunu gösteriyor. Bu hareketler ve girişimler Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin daha büyük savaş için hazırlık yaptığını gösteriyor. Aslında Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme çabaları karşılıklı işbirliğinden daha büyük hedefleri vardır. Sonuç itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne en önemli tehdidin deniz üzerinden Rusya tarafından olabileceği için Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye birliklerinin Hazar Denizi sularındaki son ortak tatbikatı ve Bakü'de başlayan tatbikatın Türkiye'nin Rusya'ya doğrudan mesajı niteliğinde olduğu ifade edilebilir.
Türkiye'nin son 30 yılda Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme çabaları sonuçsuz olsa da İkinci Karabağ Savaşı Türkiye için bu açıdan bir fırsata dönüşmüştür. Ankara makamlarının Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarına tepki olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da kabine üyeleri arasında yaptığı konuşmada Türkiye ile koşulsuz şartsız diyaloğun başlatılmasını istedi.
Bu açıklamaların ardından ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bu açıklamaları memnuniyetle karşıladı ve 2009 yılında İsviçre'de imzalanan anlaşmanın tekrar uygulanmasını istedi. Bu Rus diplomat ayrıca sözü geçen anlaşmada Rusya'nın da önemli bir payının olduğunu belirtti.
Nikol Paşinyan 15 Eylül günü Ermenistan kabine toplantısında Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması ve parçalanması hükümetimizin uzun vadeli stratejisidir. Erivan hükümeti bu stratejiyi uygulamayı kendi sorumluluğu olarak görüyor açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce Erivan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını barış içerisinde bir arada yaşama ve toprak bütünlüğüne saygı duyma ilkeleri çerçevesinde ilişkileri normale dönüştürmek istediklerini vurgulamıştı.
Tahran Radyosu.
İsmail İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Perşembe günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın resmi daveti üzerine ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı Liderleri Zirvesi'nde konuşmak ve bu zirveye katılmak üzere Tacikistan başkentine gitti. İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu ziyarette Şanghay İşbirliği Örgütü Liderleri Zirvesi'ne katılan heyet başkanları ve ülke liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
Doktor Seyyid İbrahim Reisi ayrıca Şanghay Zirvesi'nin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi davetiyle bu ülkeyi ikili görüşmeler çerçevesinde gezdi. İran İslam Cumhuriyeti Yürütme Erkinin başındaki yetkilinin İran Cumhurbaşkanı olarak Tacikistan'a ilk dış ziyareti iki açıdan önem arz etmektedir. İlk neden, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti ve İran ile geçmişten süre gelen derin ilişkilere sahip bir ülkenin makamları ile görüşmesidir. Bu ziyarette İran Cumhurbaşkanı'nın yanında üst düzey siyasi ve ekonomik makamlardan oluşan heyetlerinde bulunması, Tacikistan ile ilişkilerde ikili hedeflere verilen önemi ve İran'daki 13. hükümetin bölgesel diplomasi öncelikleri arasında bu ülkeyle yeni işbirliklerinin üstün konumunu göstermektedir.
Bu ziyaretin öneminin ikinci nedeni, İslam-İran Cumhurbaşkanı'nın Şanghay Zirvesi'ne gözlemci ve konuşmacı üye olarak katılmasıdır. Bu durum ise kesinlikle çok taraflı ve iki taraflı hedefler ve fikirlerin açıklanması, İran'ın bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik yaklaşımı, özellikle de Afganistan durumu ve diğer bölgesel ve küresel hususlardaki görüşlerini açıklamak için önemli bir fırsat sayılır. Bu açıdan İslam-İran Cumhurbaşkanı'nın ilk dış ziyareti ve Şanghay Zirvesi'ne katılması özel mesajlar da içermektedir.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın oluşumu üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, bu teşkilat hali hazırda bölgedeki önemli ülkelerin katılımıyla Asya kıtasında meydana getirilen önemli bir bölgeselcilik modeli sayılmaktadır. Rusya ve Çin gibi büyük ülkeler Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın önemli üyeleri olarak bu teşkilata sadece gözlemci üye olarak katılan İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkiler kurmuştur.
Orta Asya ve Kafkasya meseleleri uzmanı Kuzeger Kaleci, İran ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasındaki işbirliğinin önemini değerlendirerek enerji, taşımacılık, transit ve ticaret gibi geniş yelpazedeki işbirliği kapasitelerine de değinerek bu alanlardaki yaklaşımlarını bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.
Şanghay bölgesi coğrafyasında açık sular vasıtasıyla transit ve ticaret ilişkileri kurabilmek büyük öneme sahiptir. Bu imkan ise özellikle İran suları üzerinden sağlanabilmektedir. Çünkü İran, Batı Asya bölgesinin en önemli ulaşım ana yolu sayılmaktadır. Örneğin İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Stratejik Limanı ve bu limana bağlanan kara ve demir yolu yolları, Doğu Asya, Orta Asya ve Batı Asya koridorlarını birbirine bağlamakta ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle eşsiz bir fırsat sağlamaktadır. Bölgede kolektif güvenlik açısından da çok taraflılığa dayalı olarak kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran'la işbirliğinin bölgesel yakınlaşma ve bölgesel çok taraflılığı da güçlendireceğini söylemek mümkün.
Bölgede son 10 yıl sürecinde olup bitenler ise İran'ın Rusya ile Suriye'de terörizm ile mücadelede ve ortak tehditler karşısında kolektif çıkarları koruma alanında stratejik işbirliğinde bulunmuş ve bu alandaki yaklaşımını ispatlamıştır. Bu durum ise Şanghay İşbirliği Teşkilatı hedefleriyle de örtüşmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi ise bölgesel işbirliği yapmak, siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari ve kültürel etkileşimlerin güçlendirilmesi ve Batı'nın tek taraflılığına karşı çok taraflılığın geliştirilmesidir. Bu bileşenlerden hareketle İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile işbirliği yapmaya meraklı olmasının ikili ve çok taraflı etkileşim kapasitelerinden yararlanmak ve karşılıklı çıkarların sağlanması çerçevesinde olduğu söylenebilir. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılması da bu çerçevede değerlendirilebilir. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce sitemiz www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.